Herkese merhabalar. Kısa bir aradan sonra tekrar tatmin etmeyen tarihin yeni podcast ile karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta Talha Hoca'nın rahatsızlığı ve İzmir depremi nedeniyle programımızı yapamadık. İzmir depremi olduktan sonra gelin bizi dinleyin demek içimizden gelmedi açıkçası. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Talha Hocam geçmiş olsun.
Teşekkür ederim Alperen Hocam. Ya, ufak bir nezle atlattım ama önemli bir şey yoktu. Birkaç gün sesim bozuktu böyle. Tabii o sıralarda bile İzmir depremi dediğin gibi gerçekleşti. Ben de yine bu vesileyle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Umarım tekrar böyle elim olaylarla karşılaşmayız diyelim.
İnşallah bu hafta konumuz Yeniçeriler. Hemen uzatmadan pası sana atıyorum hocam. Yeniçeri Ocağı nasıl kuruldu? Başlayalım böyle.
Yeniçeri Ocağı nasıl kuruldu? Şimdi Osmanlı'nın bir hali hazırda zaten kuruluş aşamasında ordusu vardı. Biz buna yaya ve müsellem diyebiliriz. Yani henüz Orhan Bey döneminde bir ordu teşkil edildi. Yaya ve müsellem ne demek? Yani yaya ve atlı birlikler. Müsellem atlı asker demek. Yaya da bildiğimiz piyade yani yaya giden anlamında. Böyle bir ordu teşkil edilmişti. Fakat bu ordunun zaman içerisinde gerek genişleyen sınırlar, gerek rakip devletlerin gücü göz önüne alındığında sayı yeterli olmadı. Nitelik de aslında yeterli olmadı. Bu yüzden yeni bir ordu kurulması kararlaştırıldı. Bu ordu da Yeniçeri Ordusu. Bazı kaynaklara göre Yeniçeri Ordusu'nun temelini Orhan Bey atıyor. Fakat ciddi birçok kaynağa göre baktığımızda bunun Orhan Bey değil, 1. Murat olduğu söyleniyor. Her ne kadar birkaç kaynakta Orhan Bey'e dayandığı söylense de asıl bu oluşumun yani Yeniçeri Ordusu'nun 1. Murat döneminde temellerinin atıldığı söyleniyor Alperen Hocam. Mesela Osmanlı yapan birkaç tane kuvvet var. Osman Bey dönemini hiç mesela zikretmedim dikkatini çektiyse eğer. Hep Orhan Bey'den girdik başlar başlamaz. Peki diyeceksin ki mesela Osman Bey döneminde ordu yok muydu? Şöyle ordu yoktu ama çeşitli gönüllü zümreler vardı. Örneğin işte bizim Gazi yani Rum dediğimiz, Ahi yani Rum dediğimiz yani ahiler, Bacı yani Rum var mesela, bacılar. Bunlar kadın teşkilatları. Bir de Abdalan Rum var. Bu saydığım zümreler, gönüllü birlikler. Yani Anadolu'nun aslında bir nevi koruyucuları. Devlet tabii büyüyor, sınırlar genişliyor. Dediğim gibi yaya ve müsellem kuruluyor. Ama bu da yeterli olmayınca artık Yeniçeri'ye doğru bir yol alındığını söyleyebiliriz. Şimdi Yeniçerilerin asker alma stratejileri hakkında belki biraz konuşmak gerekir Alperen Hocam. Burada iki tane sistemin biz ön planına çıktığını görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi Perçik sistemi, yani Yeniçeri ordusunun temelini teşkil eden unsurlardan bir tanesi Perçik sistemi. Bir tanesi de devşirme sistemi Alperen Hocam. Şimdi Perçik sistemi ne demek, devşirme sistemi ne demek? Yavaş yavaş istersen onları bir açıklayayım. Çok da kafa karıştırmadan. Burada Perçik sisteminin biz 1. Murat dönemine denk geldiğini görmekteyiz. Devşirme sistemi dediğimiz sistem ise 1. Mehmet yani bizim Çelebi Mehmet dediğimiz padişah dönemine denk gelmekte. Bu arada 1. Mehmet'i devletin ikinci kurucusu da diyorlar. Çünkü Fetret devrinden sonra Osmanlı'yı bir kez daha toparladı kendisi Ankara Savaşı'nın vahim sonuçlarının ardından. Şimdi 1. Murat dönemindeki Perçik sistemi daha evvel olduğu için önce ondan bahsedeyim. Bu Perçik sistemi savaş esirlerinden kurulan bir ordu Alperen Hocam. Şimdi savaş esiri ne demek? Yani sen savaşta elde ettiğin esirlerden beşte birini devletin kendi bünyesine alabiliyorsun hukuka göre, İslam hukukuna göre. Yani bunu tavsiye eden bir kişi var tabii 1. Murat'a. Karamanlı Kararüstem Bey var. Karamanlı Kararüstem Bey'in tavsiyesiyle bu başlıyor. Buna göre dediğim gibi esirlerin 5'te 1'i devletin payına ayrılıyor. Bu paya biz pençik diyoruz. Peki penç, yani kökü bunun penç tabii ki pençten gelmekti. Farsça'da penç 5 demek ve yek ise bir rakamlarından türüyor. Yani Farsçadaki penç 5 ve yek bir rakamlarından türeyen bir kavram. Biz bu pençik sistemi içerisindeki askerlere pençik oğlanı diyoruz. Bu pençik oğlanları Alperen Hocam 3 yıl kadar Türkiye vermek denilen bir uygulamaya tabi tutuluyorlar. Türkiye vermekten kastım burada Türk bir ailenin yanına veriliyor, işte Müslüman bir ailenin yanına veriliyor. 3 yıl kadar burada yaşıyorlar. İslam'ı ve Türkçeyi, Türk Müslüman geleneklerini öğreniyorlar. Daha sonra bitmiyor Alperen Hocam. Gelibolu'da kurulan Acemi Oğlanlar Ocağı var. Birazdan arzu edersen ona da kısaca değinirim. Acemi Oğlanlar Ocağı'na alınıyorlar. Buradaki eğitimleri tamamlanınca da Kapıkulu Ocakları'na aktarılıyorlar. Fakat 1. Mehmet dönemindeki devşirme sistemi ne diye soracak olursan, devşirme sistemi biraz daha Pençik sisteminden farklı Alperen Hocam. Devşirme sisteminde savaş esiri söz konusu değil. Osmanlı Devleti bizzat gidip yetiştirilecek olan çocuğu kendisi alıyor. Peki kimden alıyor bu çocukları? Gayrimüslim çocukları alıyor. Kimden alıyor? Ailelerinden alıyor. Mesela bir gayrimüslim aile düşünelim. Hristiyan mesela, işte örneğin nerede olsun? Sırbistan'da. Yani Sırpların yaşadığı bir bölgede Sırp bir aile. Diyelim iki tane çocuğu var. Ha, bu arada tek çocuğu varsa mesela Osmanlı almıyor Alperen Hocam. Yani bir ailenin bir erkek çocuğuysa eğer Osmanlı bunu devşirme sisteminin içerisine dahil etmiyor. İki çocuk veya daha üstü olması lazım. Bu arada eğer ailenin geçimini sağlayan çocuklar bu iki çocuksa ve ailenin başka bir gelir kaynağı yoksa Osmanlı yine almıyor. Yani Osmanlı illa bana çocuğunu vereceksin diye de bir şart sunmuyor. Aile çocuklara bir şekilde muhtaçsa eğer Osmanlı bunu tolere edebiliyor. Ama diyelim ailenin iki çocuğu var veya üç çocuğu var işte veya daha üstü çocuğu var ve maddi sıkıntı da yoksa bu çocuklardan bir tanesini Osmanlı Devleti kendi bünyesine asker olarak alıyor. Asker olmak üzere yetiştirmek adına alıyor. Bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Osmanlı bütün gayrimüslim ailelerden devşirme yapmaz. Yani çocuk almaz. Örneğin Ruslardan almıyor. Ya da mesela Yahudilerden almıyor. Genelde işte bu Bosna taraflarından, Sırbistan taraflarından, işte Rumeli'den, bu Makedonya dediğimiz bölgeden, buralardan, buradaki yaşayan ailelerden, Balkan coğrafyasından genelde alınıyor Alperen Hocam. Bu gelenek daha evvelde de var. Yani bu sistem aslında Osmanlı ile başlamış bir sistem değil. Örneğin Gulam sistemi denilen bir sistem var Karahanlılarda. Bunu ilk deneyen Karahanlılar. Karahanlılar da mesela yani ilk Türk İslam devletlerinden bir tanesidir Karahanlılar. Gulam denilen bu savaş esirlerini Gulamhane ocaklarında belli eğitimlerden geçirip savaşır hale getirmeyi başarmışlardır onlar da. Hatta Karahanlılarda Gulemanı Saray diye bir ordu var. Osmanlı'daki Kapıkulu'yla bunu denk tutabiliriz aslında bakıldığında. Yani toparlayacak olursak bu devşirme sistemiyle Pençik aslında birbirine benzeyen iki tane ayrı şey. Fakat bunların bir ayrımı var. Onu da belirtip, yani keskin bir ayrımı var. Onu da belirtip sözü tekrar sana bırakmak istiyorum. Şimdi 1. Murat Pençik sistemi dedik. 1. Mehmet devşirme sistemi dedik. Çok güzel buraya kadar. Pençik sistemi savaş esirlerinin 5'te 1'i demiştik. 1. Mehmet'teki devşirme sistemi ise ailelerinden rıza ile toplanan askerler demiştik. Pençik sistemindekiler de Türk aileye veriliyor Alperen Hocam dediğim gibi. Devşirme sistemindekiler de Türk aileye veriliyor. Burada da bir sıkıntı yok. Aynı yani şu ana kadar. Teknik aynı. Hepsi Müslüman aileye veriliyorlar. Dini öğreniyorlar. Türkçe öğreniyorlar. Gelenek göreneki öğreniyorlar. Sonra ikisi de Acemi Ocağı'na gidiyor. Acemi Oğlanlar Ocağı'na gidiyor Alperen Hocam. Yani hem devşirme sistemindekiler hem Pençik sistemindekiler Acemi Oğlanlar Ocağı'na gidiyor. Ama işte bundan sonra ayrım burada başlıyor. Bu ayrımı da söyleyip sözü sana bırakacağım. Ayrım şu ki Acemi Oğlanlar Ocağı'ndan çıkan devşirmeler ve Acemi Oğlanlar Ocağı'ndan çıkan Pençik askerleri ya da Pençik oğlanları yeteneklerine göre ayrılıyorlar. Pençikler büyük çoğunlukla Kapıkulu ordusuna katılırken Alperen Hocam, pişirme sistemindeki askerler biraz daha şanslı Alperen Hocam. Bunlar sadrazamlığa kadar yani devletin iki numarasına kadar yükselebiliyorlar. Yani bugünkü ifadeyle söyleyecek olursak kaba tabirle başbakanlığa kadar yükselebiliyorlar. Yani padişahın sağ kolu olabiliyorlar. Tabii bütün devşirme sisteminden çıkan askerler için bunu söylemek mümkün değil. Bir kısmı aynı Pençik oğlanlarıyla beraber Kapıkulu ordusuna gidiyor. Aralarından seçilmiş olanlar, çok zeki ve fiziksel özellikleri yeterli olanlar Enderun Mektebi'nde eğitim gördükten sonra devlet adamı olabiliyorlar. Ve dediğim gibi sadrazamlığa kadar yükselebiliyorlar. Yani düşünün. İlk bakışta biraz Osmanlı'nın yaptığı şey acımasızca gelebilir. Ailelerinden alıyorsun çocukları ama çocuk hani sadrazamlığa kadar yükselebiliyor ki Osmanlı'nın en parlak sadrazamları devşirmelerden çıkmıştır yani. Yani aklıma şu an mesela Pargalı İbrahim Paşa geldi yani Kanuni'nin sağ koluydu kendisi. Yani ne kadar sonrasında boğdurulsa da yani bakıldığında Osmanlı sistemi bu şekilde kuruyor. Alperen Hocam, Yeniçeri ordusunun temelinde bu pençik ve devşirme sistemleri oluşturuluyor.
Yeniçeriler ordunun ne kadarını oluşturuyordu takriben? Yani ordu yapısından da birazcık bahsedersen sevinirim.
Şimdi bizim Kapıkulu askerleri dediğimiz hassa ordusu var. Yani ne demek bu? Buna biraz açıklık getireyim isterseniz. Birinci Murat döneminde kurulan Kapıkulu ocaklarında yetişen ve doğrudan padişaha bağlı olan maaşlı askerlerden bahsediyoruz. Bu ordu dediğim gibi ilk zamanlar savaş esirlerinden oluşan pençik sistemiyle sonradan devşirme usulüyle oluşturuluyor. Bu Kapıkulu askerleri devletten 3 ayda bir ulufi adı verilen maaş alıyorlar. İşte kendi aralarında Kapıkulu piyadeleri ve Kapıkulu süvarileri olarak bunlar ikiye ayrılıyor. Yani bizim Kapıkulu dediğimiz ordunun içerisinde Kapıkulu piyadeleri var, Kapıkulu süvarileri var. Daha sonra bazı alt başlıklar açılıyor. Örneğin Acemi Oğlanlar Ocağı mesela az önce bahsetmiştim. Yeniçeri ordusuna asker yetiştirmek amacıyla Gelibolu'da kuruluyor 1. Murat tarafından. Az önce zaten ayrıntılı bilgi vermiştim ama yine söyleyeyim isterseniz. Bu işte devşirme usulüyle toplanan gayrimüslim çocuklar ailelerin yanından çıktıktan sonra Türk ailelerinin yanına 3 seneliğine veriliyor demiştik. Sonrasında da Acemi Oğlanlar Ocağı'na geçiyor demiştik. Bu kısım yani Yeniçeri'ye asker yetiştiren. Bir de biz bugün çoğunlukla üstünde duracağımız Yeniçeri Ocağı var. Bu Kapıkulu ordusunun içerisinde Alperen Hocam. Bunlar hep kısımlar yani. Yeniçeri Ocağı'na bugün biraz daha ayrıntılı bir şekilde biz bakacağız gerçi. Örneğin işte bunlar da 3 ayda bir ulufe alıyorlar. Savaşta ve barışta padişahı korumakla görevliler Yeniçeriler. Daha ayrıntılı bir bilgi istersen ileride vereyim. Başka mesela ordunun hangi bölümleri var? Onlardan biraz yüzeysel olarak bahsedelim. Örneğin Cebeci Ocağı diye bir ocak var. Bu ordunun silah bakım ve onarım işlerine bakıyor. Topçu Ocağı var mesela. Bunların işleri top dökmek ki top dediğimiz şey Osmanlı'da nasıl derler? Diğer devletlerde olmayan fakat Osmanlı'da olan büyük bir avantaj. Çoğu savaşı Osmanlı belki kendisindeki topların teknolojik olarak diğer devletlere karşı üstünlüğüyle kazanmış bakıldığında. Çünkü daha uzun menzilli toplara sahip, daha kaliteli toplara sahip ki İstanbul'un fethinde bunu apaçık bir şekilde görebiliyoruz. Ya da Çaldıran Savaşı'nda apaçık bir şekilde görebiliyoruz. Başka ne var Alperen Hocam? Mesela Kapıkulu süvarileri var. Bunlar da kendi işlerinde birkaç kısmı ayrılıyor. İşte sipahiler ve silahtarlar örneğin. İşte hükümdarın çadırını korumakla görevli bunlar. İşte sağ ve sol ulufeciler var. Bunlar padişahı temsilen savaş meydanına getiren sancakları koruyorlar. Sağ ve sol garipler var. Bunların örneğin görevi hazineyi korumak. Ya da işte savaş esnasında hazineyi taşımak örneğin. Başka hangi kısım var mesela Osmanlı ordusunda? Eyalet askerleri var Alperen Hocam. Bu da mesela Osman Bey döneminde temeli atılıyor eyalet askerlerinin. Orhan Bey döneminde uygulanmaya başlanan 1. Murat döneminde de sistemleştirilerek son halini alan tımar sistemi sonucunda Osmanlı ordusuna tımarlı sipahi adıyla yeni bir askeri güç katılıyor eyalet askerlerinin altında. Tımarlı sipahiler Osmanlı ordusunun büyük bir bölümünü oluşturuyor. İşte yaklaşık %90 civarında. Yani Osmanlı'nın ordusunun temelini aslında bugün pek de konuşmayacağımız tımarlı sipahiler oluşturuyor. Bunda biraz ben ikta sisteminden bahsetmek istiyorum. Yani şimdi tımarlı sipahi demişken, tımar sistemi demişken, tımar sisteminin içeriğinden bahsetmemek herhalde olmaz. Tımarlı sipahi dediğimiz şey aynı zamanda mesela bunlara cebeli asker de deniliyor. Bu tamamen atlı askerlerden oluşan bir grup. Bunların ihtiyaçları sipahiler tarafından karşılanıyor. Yani dirilik, toprak sahipleri tarafından karşılanıyor. Bunun örneği Selçuklularda da var Alper Hocam. Selçuklularda mesela bu sistem ikta sistemi olarak geçer. Osmanlı'da tımar sistemi olarak geçer. Burada amaç nedir? Devletin burada bir kurnazlığı söz konusu. Daha doğrusu akıllılığı söz konusu. Bir kişiye toprak veriyor. Diyor ki içinden istediğin gibi ye iç, sat, para kazan. Ama diyor sana şartım var. Bana diyor her işte yıl şu kadar asker yetiştireceksin diyor. Örneğin işte tımar sahipleri bu tarlalardan, topraklardan elde ettiği her 3000 akçe için bir asker yetiştirmek zorunda. Yani adam işte yıllık geliri diyelim ki 9000 akçe, 3 tane asker yetiştirmek zorunda. Eğer geliriniz 20 bin akçenin üstündeyse her 5 bin akçesi için bir asker yetiştirmek zorundasın. Gelirin 20 binin üstündeyse. Dolayısıyla senin gelirin ne kadar artıyorsa asker yetiştirme sayın da o kadar artıyor. Peki bunun devlet için getirisi ne? Devletin cebinden para çıkmıyor Alperen Hocam. Yani boşta kalan toprağı sana devlet veriyor. Diyor ki burayı ek, biç ama diyor karşılığında bana asker yetiştir. Şimdi asker yetiştirmekten kasıt da şu. Yani askeri elinden tutup hadi gidelim bugün silah atalım falan değil. Asker yetiştirmekten kastım işte onun beslenmesini karşılamak, üstünü başını karşılamak, barınmasını, sağlığını karşılamak ve savaş çıktığında bunu devlete yollamak. Devlete yollamazsan ne olur bu askeri? Sen toprağından olursun. Yani toprağın elinden alınır. Yani tımar sistemiyle Osmanlı aslında bir taşta iki kuş vuruyor. Hem tarım yaptırıyor, üretimi devam ettiriyor. Hem de asker için devletin kasasından para çıkmamış oluyor. Böyle bir düzen söz konusu. Neyse şimdi çok dağıtmadan soruyu da tımar sistemiyle biraz baş şişirdim ama kusura bakma Alper Hocam. Çok dağıtmadan şeye geçeyim. Bu Osmanlı ordusundaki diğer gruplara geçeyim. Mesela Akıncılar var. İşte çok duyulmuştur Akıncı kelimesi. Hatta yani filmlere falan konu oldu mu bilmiyorum. Hep duyuyorum sanki böyle sağda solda. Bu Akıncılar genelde Türklerden oluşuyor. Atlı askerler. Ordunun keşif hizmetini görüyorlar. İşte düşmanın pusu kurmasına engel oluyorlar. Kaçan düşmanı kovalıyorlar vesaire böyle bir görevleri var. Yani Osmanlı ordusunda böyle bir bölüm var. Örneğin başka ne var Alper Hocam? Şimdi biz hep yeni şeylerden konuşacağımız için konuşmayacaklarımızı da zikretmek için bu kadar saydım. Azaplar var mesela. Bunlar halkın arasından seçilen gönüllü askerler. Daha sonra bunlar merkez ordusunun genelde önünde bulunuyorlar. Düşmana ilk saldıran bunlar ve ilk ölen de bunlar aslında. Dediğimiz gibi bunlara sanırım diğer bir ismiyle yanlışım yoksa eğer deliler deniliyor. Deliler. Yani ilk bunlar ölüyor çünkü. Yani deli gibi düşmanın üstüne gittikleri için muhtemelen böyle bir isim veriliyor. Sonrasında işte ufak tefek birlikler var. Örneğin sakalar mesela ordunun su ihtiyacını karşılıyor. Turnalar mesela hani turna kuşundan muhtemelen geliyor. Gözcülük yapan bir birlik vesaire. Bunlar zaten ufak birlikler. Ama dediğim gibi şimdi Yeniçeriler bunların kaçta kaçını oluşturuyor? Az önce söylediğim gibi tımarlı sipahi %90'ını oluşturuyorsa Yeniçeriler de ufak bir kısmını aslında oluşturuyor ama Yeniçerilerin yaptıkları şeyler o kadar tarihe damga vurmuş ki biz sanki bugün Osmanlı'nın tek ordusu Yeniçerilermiş gibi hafızamızda kalmış. Yani toplum olarak bu şekilde ifade edebilirim.
Tabii sayıları gitgide artıyor bildiğim kadarıyla Yeniçerilerin. Özellikle de bozulmaya başladığında, Ocağı bozulmaya başladığında. Yeniçeri Ocağı ilk ne zaman bozulma emareleri gösterdi ve siyasete ne zaman karışmaya başladı?
Yeniçerilerin ilk isyanı bakıldığında Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar yani 2. Mehmet dönemine kadar uzanıyor Alperen Hocam. Yeniçerilerin çıkarttığı ilk isyan Daha doğrusu ilk ayaklanma Buçuktepe isyanı ya da Buçuktepe vakası olarak geçer. O dönemde tabii 2. Murat tahta ama 2. Murat küçük yaştaki oğlu 2. Mehmet'i, yani ileride Fatih Sultan Mehmet olarak anılacak olan oğlunu geçiriyor tahta ve Yeniçeriler ona karşı bir isyan çıkartıyorlar. Bu isyanın sebebi biraz ekonomik. Yani aslında Yeniçerilerin çıkarttığı ilk ayaklanmanın içeriğine bakıldığında biraz masum sebepler var diğer isyanlara göre. Culus bahşişi diye bir bahşiş alıyor Yeniçeriler her padişah değiştiğinde. Dolayısıyla her yeni gelen padişah onlara bir culus bahşişi dağıtmak zorunda hissediyor kendini. Fakat Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığında bu culus bahşişini biraz geciktiriyor. Bu da onunla Yeniçerilerin arasındaki iplerin biraz kopmasına sebebiyet veriyor. Fakat 2. Murat bilindiği gibi tekrar Fatih Sultan Mehmet'ten tahtı devralıp, oğlundan tahtı devralıp tekrardan başa gelmişti. 2. Murat tahta tekrar tahta tekrar oturduktan sonra Yeniçerilerin maaşına zam yapıyor ve bu yaptığı zamla beraber Yeniçeri isyanı son buluyor. Yani bu isyan bakıldığında Osmanlı'daki ilk Yeniçeri isyanı. Aslında bu Yeniçerilerin başlangıçta biz siyasetle çok da ilgilenmediğini görmekteyiz. Yeniçeriler genelde ekonomik sebeplerden dolayı bir kişiyi destekliyorlar veya desteklemiyorlar. Yani hiçbir zaman, şimdi birazdan da belki konuşuruz Yeniçeri isyanlarını daha ayrıntılı bir biçimde. Yeniçerilerin hiçbir zaman şöyle bir düşüncesi yok. Yani biz devletin işte yönetim tarzını değiştirelim, monarşiden işte cumhuriyete geçelim, meşrutiyete geçelim, başka bir şeye geçelim gibi bir istekleri yok. Sadece onların dertleri biraz kişilerle oluyor. Tabii burada siyaset ile uğraşmadılar dedim ama şöyle siyaset, yani devletin yönetim sistemiyle bir dertleri yok bu adamların. Fakat iç politika anlamında siyasetle veya dış politika anlamında siyasetle işleri oluyor. Yani bir padişah yeri geldiği zaman çok pasif kalıyorsa, işte sefere çıkmıyorsa hedef olabiliyor. Ya da bir padişah devleti iyi bir şekilde yönetildiğine inanılmıyorsa aynı şekilde hedef olabiliyor. Ya da bazen bu padişah değil devlet adamları olabiliyor. Ayrıntılı olarak birazdan yine bakarız buna. Ama dediğim gibi yani ilk isyan Buçuktepe demiştik. O günden sonra Edirne'de isyan gerçekleştiği için Edirne'de bir tepe var. Buraya Buçuktepe deniliyor. Bu isyanın ismine de Buçuktepe isyanı deniliyor. Bazen Yeniçeriler oğulları babalarına karşı ya da babaları oğullarına karşı destekleyebiliyorlar. Yani söz gelimi işte 2. Murat'ı mesela Yeniçeriler daha çok seviyordu 2. Mehmet'e karşı. Ya da örneğin Yavuz Sultan Selim'i babasına karşı daha çok seviyorlardı. Ya da mesela işte Cem Sultan'la Bayezid olayı diyoruz. Burada bazı Yeniçerilerin Cem Sultan'ı desteklediğine dair bir sürü bilgi var. Çünkü Yeniçeriler biraz böyle şey adamlardan hoşlanıyor. Yani nasıl diyeyim Alper Hocam, biraz böyle girişimci, sözünü sakınmayan padişahlardan hoşlanıyorlar. Yani sefere çıkmak isteyen, toprağı büyütmek isteyen, gözü kara padişahlardan hoşlanıyorlar aslında bakıldığında. Örneğin 4. Murat'a Yeniçerilerin çok fazla etki edememesinin sebebi de belki de bu. Yani 4. Murat'a da bir isyan teşebbüsü oluyor örneğin ama 4. Murat hepsini sindiriyor. 4. Murat'ın Yeniçeriler tarafından bu kadar sevilmesinin sebebi belki de hani o sertlik bakıldığı zaman. Ama mesela 2. Osman'a bakıyoruz. Birazdan zaten geleceğiz. 2. Osman hani onların gözünde zavallı yani. Ve çok acı bir şekilde örneğin tahttan indiriliyor. Ya bu biraz dediğim gibi kişiliklerle ilgili ama hiçbir zaman sorunları devlet olmamış. Hep kişilerle uğraşmışlar, asla devletle uğraşmamışlar. Bu şekilde toparlayabilirim.
Sefere çıkmayı seviyorlar vesaire dedin ama bunun sonradan bozulduğunu, hatta seferden kaçan Yeniçerilerin olduğunu biliyoruz. Bu bozulma nasıl gerçekleşti? İkinci Osman'ın hal edilmesinden bahsettin. Hangi padişahlara karşı böyle girişimlerde bulundular? Hangilerinde başarılı oldular? Katledilen padişahlar kimlerdir? Biraz bunlara bakalım hocam.
Yani bozulma dediğimiz aslında bir bütün olarak bir bozulma söz konusu. Yani savaşlarda alınan kötü sonuçlar ve savaşlarda aldığımız kötü sonuçların sebebi zaten Yeniçeri ordusunun içerisindeki bozulma. Yani bunlar bir zincirin halkası gibi. Biz Yeniçeri ordumuz bozulduğu için savaşlarda kötü sonuçlar alıyoruz. Savaşlarda kötü sonuçlar aldığımız için ordu isyan ediyor. Yani aslında bir saçmalık yani bakıldığında. Hani zaten temel sebep burada Yeniçeri ordusunun bozulması. Peki nasıl bozuluyor? Ya bunun birçok sebebi var. Şimdi başta sorunsuz bir şekilde ilerleyen bir ordu. Ama daha sonra bazı sebeplerden dolayı, özellikle ekonomik sebeplerden dolayı devlet orduya artık maaş yetiremiyor. Yani normalde çok prestijli bir meslek Yeniçeri askeri olmak ya da bir asker olmak. Ya bu hep böyle. Yani Osmanlı'nın yıkılış döneminde de bu böyleydi. Bugün askerlik mesleği hala öyle yani. Hani bir asker denildiğinde böyle bir ha falan yapıyorsun yani. Şimdi dolayısıyla o zaman da aynı şekilde böyle. Şimdi çok saçma şeyler oluyor. Ordunun sayısının normalde birden artmaması lazım. Ama ordunun sayısı o kadar şişiyor ki devlet orduya maaş veremeyecek kıvama geliyor. Peki bu nasıl oluyor? Bu ordunun sayısı nasıl bu kadar şişebiliyor? Orduya askerlikle alakası olmayan kişiler alınıyor mesela Alperen Hocam. Örneğin 3. Mustafa'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yine hatamız varsa bunu teyit edip düzeltiriz. Sanırım 3. Mustafa'nın sünnet düğünü. 3. Mustafa'nın oğlu da olabilir. Neyse buna bir bakarım. Sanırım 3. Mustafa'nın oğluydu. Onun bir sünnet düğününde Alperen Hocam cambazlar oynuyor. Yani dans ediyorlar böyle halkı eğlendirmek için. Sonuçta şehzadenin sünnet düğünü yani. Ve Padişah 3. Mustafa bu dans eden cambazları orduya alıyor. Yani normalde cambaz askerlikten ne anlar yani? Hani eğitim alır falan onu bilemem ama dediğim gibi bu çok onurlu bir şey. Çok teknik bir şey yani bu Yeniçeri askeri olmak. Az önce de bahsettik yani sen ailenden koparılıyorsun. Türk ailenin yanına veriliyorsun. Çeşitli eğitimlerden geçiyorsun, acemi olanlar ocağına veriliyorsun vesaire. Yani birçok kilometre taşı var. Ama bir tane cambaz geliyor, düğünde dans ediyor. Padişah bunu beğeniyor ve tamam aferin diyor, ben seni orduya alıyorum. Böyle bir mantık Osmanlı'nın içine giriyor. Ve bu sefer herkes orduya girmeye başlıyor. Askerlikle alakası olan da, yeteneği olmayan da, liyakat yani burada önemsenmemeye başlıyor zaman içerisinde. Ve ne oluyor? Ordunun sayısı şişiyor.
Bazı,
Zaten
özür diliyorum araya girdim.
buyurun.
Bazı
Estağfurullah.
kurallar var. Bunlar da bozuluyor bildiğim kadarıyla. Yani evlenmeme,
Tabii
başka
tabii tabii
işte
tabii.
çalışmama. Bunlar da artık Yeniçerilik, aynı zamanda Yeniçeriler esnaf da oluyor. Hatta
Evet.
pazarlar sefer zamanı kurulamıyor. Çünkü esnaf olan Yeniçeriler askere gittiği zaman pazarlar sekteye uğruyor.
Evet, çünkü şey onların tek elinde değil mi? Yani esnaflık.
Aynen öyle.
Evet. Yani bu da yine acı bir hadise. Şimdi normalde bunların Yeniçeri askerlerin evlenmesi yasak. Ya çok da mantıklı bir şey. Aslında evlenmesi yasak deyince şey anlaşılmasın. Yani ömür boyu evlenmiyor falan değil. Hani adam emekli olana kadar evlenmeyecek ki bence mantıklı. Çünkü savaşta bir şekilde eşi veya çoluğu çocuğu aklına gelebilir. Savaştan az önce sen de zikrettin hocam mesela işte savaştan kaçmalar oluyor dedin. Bunlar yaşanabilir. Ya da savaşta %100'ünü veremeyebilir. Sonuçta askersin yani ölmek için savaşıyorsun. Hani kelle koltukta savaşıyorsun bir şekilde ve dolayısıyla hiçbir zafiyet vermemen lazım. Psikolojik açıdan sağlam olman lazım vesaire. Şimdi dolayısıyla Yeniçeriler evlenmeleri yasak. Daha sonra evleneceğiz diyorlar ve bu ufak çapta bir isyan sebebi oluyor. Daha sonra tamam evlenmelerine izin çıkıyor Alperen Hocam. Evlendikten sonra bunlar bu sefer de biz kışlalarda kalmayacağız diyorlar. Yani askeri eğitim alanında kışlalarda değil, kendi evlerinde kalmak istiyorlar ki bu büyük bir problem. Yani bugün bile mesela bir futbolcu hani tesislerde değil de evinde kalırsa yani çok verimli bir performans muhtemelen sergileyemeyecektir yani. Bir futbolcudan örnek verdim ki bir asker boyutunu bunu düşünün yani. Hani sen askersin yani.
Bir de şu anki iletişim araçları da yok yani telefonla arayıp arabayla
Evet.
gelsin vesaire gibi bir durum da yok yani.
Evet, evet maalesef. Dolayısıyla hani bir talim yapman lazım. Ne bileyim taktik çalışma lazım. Silahları kullanma kabiliyetini arttırman lazım falan. Ve bunlardan mahrum kaldığın için sürekli geriye gidiyorsun. Başka bir sebep de var. Dediğim gibi ekonomik sebepler var işte. Bu devletin maaş verememe problemi ki daha sonra devlet sayı şişince bu sefer altının ayarıyla oynuyor. Yani altının içerisine başka madenler katarak değersizleştirmeye başlıyor verdiği maaşı. Ya kaba bir hesap yapacağım. Şimdi söylediğim şey mantıksız ama hani dinleyicilerimizin anlaması açısından böyle bir şey söyleyeceğim. Mesela diyelim dolarla maaş alıyordun. İşte ama daha sonra devlet sana diyor ki artık dolarla maaş almayacaksın, Türk lirasıyla maaş alacaksın. Ne yaparsın? Tepkin nasıl olur? Kızarsın değil mi yani? Çünkü zarar edeceksin yani. Yeniçeriler de böyle oluyor. Yüksek ayarlı altınlarla, akçelerle maaş alırken birden içerisine başka madenler karıştırılan daha düşük ayarlı bir akçeyle, altınla maaş alıyorlar. Şimdi dolayısıyla aldıkları paranın değeri düşüyor. Ve aldıkları paranın değeri düşünce bunlar işte çarşıya, pazara, esnafa gidince işte ekmek alırken, meyve alırken, et alırken bu sefer paraları yetmiyor. Şeyle kavga etmeye başlıyorlar. Esnafla kavga etmeye falan başlıyorlar yani Yeniçeriler. Dediğin gibi bir de bunların başka işlerde çalışmaları yasak. Yani yarı profesyonel bir ordu olması yasak aslında ama başka işlerde bu sefer çalışmaya başlıyorlar. Demircilik yapmaya başlıyorlar, marangozluk yapmaya başlıyorlar, esnaflık yapmaya başlıyorlar. Hatta sen çok uç bir şey söyledin hocam. Dükkanlar kapalı kalıyor bunlar seferdeyken. Yani tüm bu olanlar zaten ordunun ne kadar kötü bir hal aldığını burada gözler önüne koyuyor. Şimdi bu arada Alper hocam az önce 3. Mustafa dedim. Fakat 3. Murat yani 1582'de oğlu Mehmet için büyük bir sünnet töreni tertip ediyor. Bu sünnet töreninde dans eden hokkabazlar, işte güreşen pehlivanlar veya dans eden gösteri yapan cambazlar orduya alınıyor. Onu bir düzelteyim çünkü az önce 3. Mustafa demiştim. Başka mesela ya bu törende mesela işte padişah şey diyor yani dileyin benden ne dilerseniz adamlar asker olacağız falan diyor. Bu kadar basitleşiyor yani bakıldığı zaman. Hatta birçok devlet adamı Yeniçeri ocağına girişin bu kadar kolay olmaması gerektiğini söylüyor. Yani biz herkesi her isteğini Yeniçeri ocağına alamayız diyorlar. Ama daha sonra mesela Ağa Çırağı diye bir kulp bulunuyor. Ağa Çırağı. Yani sen Ağa Çırağı olarak Yeniçeri ocağına artık girebiliyorsun. Fakat bu daha sonra Yeniçerilerin isyanıyla bir şekilde geri dönüyor. Yani Yeniçeri ordusunun artması da aslında bir Yeniçeri isyanı sebebi oluyor. Şimdi devam edecek olursak birçok daha etken var Alper hocam. Örneğin bunlardan bir tanesi kuvvetli bir elin ocağın üstünden kalkması. Yani o devletin işte padişahın demir yumruğunun Yeniçeri ocağının üstünden kalkması bir etken. Bir süre sonra artık Yeniçerilerin bu talepleri işte sürekli cülus bahşişi istemeleri, sürekli sefer bahşişi istemeleri, sürekli padişahları indirip çıkartmaları, işte evlenmek istemeleri, kışlada kalmak istememeleri, zam istemeleri gibi sebepler bir şekilde artık anlayışı değiştiriyor. Bu hangi anlayış? Yani devlet ocak içindir anlayışı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla devlet sanki ocağa muhtaç, ocak devlete muhtaç değil gibi ve devlet ocağı beslemek zorunda gibi bir düzen sağlanıyor. Bu da yeni şeylerin şımarıklıklarını gün ve gün aslında arttırıyor diyebiliriz. Bir de tabii şunu da söyleyeyim şimdi aklıma gelmişken örneğin padişahlar ordunun başında sefere çıkma geleneğini bir süre sonra terk ediyorlar ve bu gelenek terk edildiği için padişahlar biraz daha saraya doğru kapandığı için örneğin mesela bir caps de yapılmıştı bununla ilgili. 3. Osman diye bir padişahımız var. İşte sefere çıkmamıştır, olaylarla ilgilenmemiştir. Ömrü sarayda geçmiştir. Üç cümle. Hatta bazıları aa bu benim falan deyip paylaşıyorlar. Böyle caps yani. Hiçbir şey yapmamış yani bakıldığı zaman. Üçüncü Osman. Onun gibi padişahlar göreve gelmeye başlıyor. Ocakta ilgilenmez oluyorlar. Ve dolayısıyla bazı devlet adamları bu Yeniçeri isyanlarına makam ve mevki hırsıyla cevaz veriyor. Yani bakıldığında işte benim şeyime dokunma, canıma dokunma ve beni bir yere getirebilirsin. İşte bir makama getirebilirsin. Bunun karşılığında Yeniçerilerin isyanlarına göz yumuyorlar. İdaredeki etkinliklerden de bahsetmek lazım. İşte yönetimdeki kişilerin etkisinde kalabiliyorlar bazen Yeniçeriler. İşte paşaların kışkırtmalarına hedef olabiliyorlar. Ya da örneğin mesela bizim çok ünlü bir devrimiz var. İşte Lale Devri diyoruz. Bu Lale Devri'nde çıkan meşhur bir isyan var. İşte Patron Halil İsyanı örneğin. Bu Patron Halil İsyanı'nın ve arkasından ocağın ayaklanmasıyla işte bu damat İbrahim Paşa'nın katledilmesi, işte Padişah 3. Ahmet'in hal edilmesi, ya yani birçok padişaha isyan ettiklerini görmekteyiz Yeniçerilerin. Örneğin işte Fatih Sultan Mehmet'e yaptılar demiştik. 3. Selim dönemi var mesela. İşte birazdan daha ayrıntılı bir bilgi vereceğim. 3. Selim Yeniçerilerden nasibini alan bir padişah. Aynı şekilde Alemdar Mustafa Paşa yine dönemin önemli devlet adamlarından bir tanesi, sadrazamı. Ona karşı çıkartılan bir isyan var. İkinci Osman'ın işte öldürülme hadisesi var aynı şekilde. Yani bakıldığında Yeniçerilerin bozulmasının akabinde birçok isyan çıkartıp devletin yönetimine de müdahale ettiklerini görmekteyiz Alperen Hocam. Şimdi dilersen biraz Yeniçeriler hangi padişahlara neden isyan ettiler onlara
Özellikle
bakabiliriz.
ikinci Osman yani benim için en acı hadise olabilir. Yani Konya'ya gidip ordu toplayacakken Yedikule zindanlarında yanılmıyorsam boğdurulması oldukça acı verici bir olay.
Maalesef. Ya ikinci Osman bakıldığında çok yenilikçi bir padişah. Yani kendisi Osmanlı Devleti'ni toparlamak için bakıldığında elinden geleni yapan bir padişah Alperen Hocam. Zaten Osmanlı Devleti'nde ıslahat yapma girişiminde bulunan ilk hükümdar. İkinci Osman ya da namı diğer Genç Osman. Mesela Yeniçeri ocağının önemini kaybettiğini düşünüyor ve bu ocağı dediğin gibi kaldırmayı planlıyor. Normalde Osmanlı padişahları genelde hacca gitmez. Fakat ikinci Osman hacca gideceğini duyuruyor. Hacca gideceğini duyurduktan sonra tabii bu bir bahane. Anlaşılmasın diye böyle bir şey yapıyor. Anadolu'da büyük bir ordu kurup Yeniçeri ocağını kaldırmak istiyor. Asıl amacı bu. Yani hacca gideceğini söyleyip aslında Anadolu'ya geçip burada Türkmenlerden bir ordu kurup Yeniçeri ordusuna karşı kullanmak istiyor. Amacı bu. Hatta ve hatta başkenti değiştirmeyi planlıyor. Yani İstanbul'dan devletin yönetilmesini zor bulduğunu söylüyor ve bir rivayete göre Konya'yı başkent yapma fikri kendisinde hasıl oluyor. Fakat denildiği gibi Yeniçeriler maalesef bu ikinci Osman'ın planlarını bir şekilde öğreniyorlar. Onun dışında kendisi bir isyanla tahttan indiriliyor. Yeniçeri Ocağı hakkındaki düşüncelerinin duyulması Yeniçerilere rahatsızlık veriyor. Onu tahttan indiriyorlar ve bugün işte Fatih'teki Yedikule zindanlarında boğularak öldürülüyor bakıldığında. Burada da yine bir şey söylemek istiyorum. Neden boğularak öldürülüyor padişahlar? Burada kan akıtılmanın devlete uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. Yani devletin felakete sürükleyeceğine inanılıyor kan akıtılması. Bu yüzden padişahlar genelde kan akıtılmak suretiyle değil, boğulmak suretiyle öldürülüyorlar. Sonrasında mesela işte Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa var. O Genç Osman'ın intikamını almak için örneğin bir tane isyan çıkartıyor. Aynı şekilde mesela biz ikinci Osman'dan sonra gelen padişahlardan biri olan 4. Murat döneminde de Yeniçerilerle alakalı önlemler görmekteyiz. Örneğin çok sert bir padişah demiştik. Aslında Yeniçerilerin sevdiği bir padişah demiştik 4. Murat'a. 4. Murat Yeniçeri ve sipahi elebaşlarını öldürterek mesela işine başlıyor. Yani bakıldığı zaman Yeniçerilere işte ben sizden korkmuyorum diyor bir nebze ve bir gözdağı veriyor. Tabii burada Osmanlı Devleti'nin de biraz belki suçu var. Yani Lale Devri diye bir devir yaşamışız örneğin. Lale Devri birçok ıslahatın yapıldığı fakat asıl bize ihtiyacımız olan askeri ıslahatın yapılmadığı bir dönem. İşte geçici elçilikler açılıyor, matbaa getiriliyor, ilk Türk matbaası işte İbrahim Müteferrika. Tulumbacılar ocağı açılıyor, işte itfaiye bölüğü, fabrikalar açılıyor, kağıt fabrikası, kumaş fabrikası vesaire. Çiçek aşısı getiriliyor ülkeye, işte mimari eserler yapılıyor ama yani askeri bir yenilik yok. Şimdi askeri yenilik olmadığı için askerler yine isyanda. Yani bir şekilde bataklığı kurutmuyoruz. Sadece sinekleri avlıyoruz ve sürekli isyanlar kendini yineliyor. Neticesinde patron Halil isyanı çıkıyor. Ve ardından Yeniçerilerin isyanı sonucunda devlet adamları tahttan indiriliyorlar. 3. Ahmet örneğin tahttan indiriliyor. Sonraki süreçte 3. Selim mesela karşımıza çıkacak. 3. Selim çok yenilikçi bir padişah bakıldığında, yani Türk modernleşmesinin işte babalarından bir tanesi olarak geçer kendisi. İlk ıslahat yapan 2. Osman demiştik ama 3. Selim'in de aslında aşağı yukarı yanı yok. Aslında üstüne koyarak gitmeye çalışan bir padişah. Mesela neler yapıyor 3. Selim? Nizam-ı Cedid diye bir ordu kuruyor. Nizam-ı Cedid kelime anlamı olarak yeni düzen demek. Yani nizam işte düzen, cedid de yeni. 3. Selim daha modern bir ordu kurma hedefinde ve bunu Yeniçeri ordusuna karşı yapıyor elbette. Fakat Yeniçeri ordusu bu Nizam-ı Cedid ordusunu duyunca tabii ki isyan ediyor bu yeni orduyu duyunca. Aslında bu yeni ordu Osmanlı için büyük bir şans olabilirdi. Yani 3. Selim'in açtığı bu yeni ordu gerçekten modern bir ordu. İşte Fransız ordusunun bir benzerini yapıyor mesela. Bu ordunun talim işte yani eğitim yerleri olarak Selimiye'yi seçiyor. Levent kışlasını seçiyor ve bunlar yaptırılıyor. İşte Mühendishane-i Berri Hümayun denilen askeri okul açılıyor. Ki Mühendishane-i Berri Hümayun Osmanlı'yı hani savaş teknolojisi olarak ön plana çıkartacak bir şeydi. Ama bu kadar radikal değişiklik yaparsanız tabii ki göze batar ve 3. Selim arzu ettiği otoriteyi bir şekilde kuramıyor. 15. yüzyıldan beri yer yer sorunlar çıkartan işte Yeniçeri Ocağı da bir şekilde 3. Selim de nasibini bu ocaktan alıyor. İşte 1807'de Kabakçı Mustafa önderliğinde isyan ediyorlar. Yeni 3. Selim'in kurmuş olduğu Nizam-ı Cedid ordusu dağıtılıyor ve bu dönem bakıldığında son buluyor Alper'in hocam. Yani aslında Yeniçeriler sürekli kendi menfaatleri için isyan etmişler. Sürekli kendilerini düşündükleri için isyan etmişler ve kendilerine rakip de istemiyorlar hiçbir şekilde. Zaten çürümüş bir yapı var ve bu çürümüşlük bir şekilde devam ettirilmesi isteniyor.
Şimdi bir devletin caydırıcı gücü dediğin şey ordudur. Ve Osmanlı'nın ordusu perişan halde. Yani Yeniçeriler bu şekilde. Hatta bildiğim kadarıyla bu Yeniçerilere ait defterleri satmak suretiyle bahşiş almalar. İşte Yeniçeri maaşının artık çoğu kişinin Yeniçeri olması ve çok kişinin Yeniçeri maaşı alması gibi bir durum söz konusu. Rusya ile Osmanlı savaşacağı zaman yanılmıyorsam Prusya kralı. Körler ve tek gözlünün savaşı şeklinde Rusya ile savaşımızı nitelendiriyor. Yani burada kör biziz çünkü ordumuz yok. Yine 3. Selim zamanında ordunun savaşmayı reddettiği bir hadise de mevcut. Yani devleti bu kadar aciz duruma düşüren 2. Osman'dan beri kaldırılmaya çalışılan ordu Yeniçeri Ocağı ne zaman kaldırılmıştır? Bir de şunu soracağım. Yeniçeri Ocağı kaldırılırken halk desteğinin de olduğunu biliyoruz. Yeniçeri Ocağı halka ne gibi olumsuz davranışlarda bulunmuş ki halk da artık bıkmış.
Tabii. Ama ben şunu söyleyeyim. Şunu söylemeyi unuttum Alper Hocam. Onu da bir ilave edeyim. Meşhur Çınar Vakası var. Bizim işte vakayı vakvakiye dediğimiz olay. İstersen ondan da kısaca bahsedeyim. Madem işte ettikleri isyanlardan, çıkardıkları isyanlardan bahsediyoruz. Kısaca bir ondan da istersen bahsedeyim. Daha sonra Yeniçeri ordusu nasıl kaldırıldı? Hangi şartlar altında kaldırıldı? Ve bunun halk nezdindeki tepkisi nasıl oldu? Buna bir bakalım istersen. Şimdi 4. Mehmet Devri'nde işte 1656'da çıkartılan bir isyan. Vakayı Vakvakiye yani parantez içinde Çınar vakası ya da tırnak içinde Çınar vakası. Bir kere Yeniçeriler isyan edecek olursa bu isyanı genelde et meydanında yapıyorlar Alperen Hoca. Yani belki buna biraz başta değinmemiz gerekiyordu. Et meydanı onların isyanlarının sembolik bir noktası aslında. Et meydanı ne demek? Et meydanı bugün yanılmıyorsam eğer işte Vatan Caddesi'nin oralarda üstünde zannediyorsam bir Ahmediye camisi var. Hatta Ahmediye Caddesi olarak da geçer. Onun olduğu cadde. Burası Yeniçerilerin merkezi İstanbul'da. Dolayısıyla buraya et meydanı deniliyor. Onlar bu et meydanında kazan kaldırarak isyan ediyorlar. Et meydanında isyan ediyorlar demiştim. Şimdi burada meşhur bir eylemleri var. Kazan kaldırmak. Yani bu kazan kaldırmak ne demek? Biraz ondan bahsedeyim. Yeniçeri Ocağı'nın isyan etmesi. İşte veya devlete, daha doğrusu devlete değil de hedeflerine, yani devlet adamlarına veya padişaha meydan okuması. Ya da işte otoritenin, devletin gücünün biraz daha hissedilmediği dönemlerde, otoritenin zayıf olduğu vakitlerde kişisel isteklerini kabul ettirmeleri için tarihe geçmiş bir eylem bakıldığında kazan kaldırmak. Peki kazan kaldırmak nedir? Ya genelde şöyle bilinir. Bunlar işte et meydanına giderler. Bir yemek olur ki genelde bu yemek etli bir yemek olur. Yani mutfaktan içi etle dolu bir kazan genelde getirirler meydana. Ve daha sonra içindeki etle birlikte kazanı kaldırıp devirirler. Ve bu onların bir isyan göstergesidir. Ve bu isyan da genelde, yanlış bilmiyorsam, cuma günlerine tekabül ediyor. Yani o yüzden cuma günleri herkesin gözü kulağı Yeniçeri kışlalarındadır. Yani bakıldığı zaman bunlar acaba kazanı devirecek mi, kazanı kaldırıp atacak mı, yoksa yemek yemeye devam mı edecekler? Aslında padişahların da gözlerinin burada olduğunu görmekteyiz. Yani bu kazan kaldırmak biraz da sembolik bir şey aslında. Yani onların isyan ettiği anlamına geliyor. Vakaya geri dönecek olursak da yine işte 4 Mart'ta 1500 pardon 4 Mart'ta 1656'da Yeniçeriler 4. Mehmet'e karşı kazan kaldırıyorlar. Et meydanından at meydanına geçiyorlar. Bu olayda onları barıştırmak isteyen bir devlet adamı var. Kara Abdullah Ağa, yani 4. Mehmet'le Yeniçerileri barıştırmak istiyor kendisi. Ama Abdullah Ağa'yı öldürüyorlar. Yeniçeriler sonra bir kez daha konuşmak için padişahı Ayak Divanı'na davet ediyorlar. Yani 4. Mehmet'i. 4. Mehmet isyancıların elebaşlarıyla işte görüşüyor. Padişaha elebaşları, işte Yeniçeri ağaları vesaire durumları anlatıyorlar, isteklerini anlatıyorlar. Fakat daha sonra bir sorun daha çıkıyor. Bu sorunlardan bir tanesi işte Girit'te Venediklerin verdiği zarar, ziyan, işte askere ayırdı düşük akçe verilmesinden kaynaklanan sıkıntılar, ulufelerin işte geç kalmasından dolayı yaşanan aksaklıklar, ağalarla işte müsahiplerin yolsuzlukları, bunlardan uzun uzun Yeniçeriler bahsediyor. Yani diyor ki bir şekilde devlet iyi yürümüyor diyorlar. Ve sonunda bütün bu işlere sebep olan İşte Enderun ve Birun erkanından yaklaşık 30 kadar ağanın ismini veriyorlar. Şimdi Enderun ne demek? Biraz tek cümleyle ondan bahsedeyim. Enderun, Topkapı Sarayı'nın iç kısmı, genelde devlet adamlarının yetiştiği kısım. Ve aynı zamanda padişah çocukları, yani şehzadeler de burada eğitim alıyor, buradaki mektepte. Birun ne demek? Bu da Topkapı Sarayı'nın dışındaki kısım. Burada da genelde işte padişahın imamları, işte cerrahları, onu giydiren işte kişiler, çeşnigarlar, yani aşçılar vesaire bulunuyor. Yani sarayın görevlileri bulunuyor. Bu Birun ve Enderun'daki devlet adamlarından 30 kadar kişinin ismini veriyor Yeniçeriler. Ve sarayın içinden ve dışından 30 kadar devlet adamı yakalandıkları yerlerde öldürülüyorlar. Burada vahim bir olay daha var Alperen Hocam. Bunların cesetleri asiler tarafından Sultanahmet Meydanı'ndaki çınar ağaçlarına asılıyor, bazılarının kafaları. Bundan dolayı bu olaya Osmanlı tarihinde Çınar Vakası adı veriliyor. Aynı zamanda bu manzara biraz da hani meyveleri insan şeklinde bir ağaca benzetildiğinden tarihimizde vakayı vakvakiye olarak geçmiş bulunuyor. Yani bu Yeniçerilerin işte isyanlarından sadece bir kesit. Az önce senin de bahsettiğin gibi hocam, Alperen Hocam, mesela 1806 yılında Ruslarla biz savaşırken Rus Savaşı'nın devam etmesi ordunun bir şekilde bozulmasına sebep oluyor. Yeniçeriler isyan ediyor. Sadrazam kovalanıyor. Yani birçok burada Yeniçerilerin şımarıklıkları var bakıldığı zaman. 3. Selim gibi bir kişinin tahtına işte göz dikiyorlar. Yenilikçi bir padişah demiştik, bahsetmiştik. Ve sonrasında tüm bu olanların rövanşını 2. Mahmut alacak ki 2. Mahmut devrinin en önemli icraatlarından bir tanesi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Biz buna vakayı hayriye diyoruz. Yani hayırlı olay diyoruz. 2. Mahmut çok merkeziyetçi bir padişah. Yani mesela 3. Selim veya 2. Osman gibi pasif de değil ve aynı zamanda kurnaz bir isim 2. Mahmut. 2. Mahmut bu arada Türk modernleşmesinin babası olarak geçer. Aynı 3. Selim gibi, hatta 3. Selim'den daha modern bir padişah. 2. Mahmut Yeniçerileri zamanın ruhuna uygun bir ordu haline getirmek istiyordu. Bu yüzden kaldırmak istedi. Fakat karşısında hani bunu anlayabilecek bir Yeniçeri ordusu var mıydı? Bu tabii soru işareti. İkinci Mahmut'tan önceki olan olaylara bakıldığında, örneğin işte 3. Selim'in ve 4. Mustafa'nın ölümleri var. Aynı şekilde bir istikrarsızlık hakim. İkinci Mahmut tahta çıktıktan sonra bunların hepsini bertaraf etmek istiyor Yeniçerileri. Dolayısıyla bu ocağı ortadan kaldırmak istiyor. Fakat bunu gizli bir şekilde yapıyor. Yeniçerilerin desteğini alarak başa geliyor. Fakat Yeniçerilerden gizlenmeyi başarıyor. Örneğin buna dair aldığı önlemler, işte amcası döneminde geliştirilen askeri yenilenmenin tahlilini iyi yaptığına bir işaret bakıldığında. Yerini çok sağlamlaştırmadan evvel Yeniçerilerle karşı karşıya gelmek istemiyoruz ki zaten kendisi Yeniçerilerin isteğiyle tahta çıkan bir padişah. Fakat hislerini belli etmiyor dediğim gibi. Yani çok soğukkanlı, hislerini belli etmeyen bir 2. Mahmut'tan bahsediyoruz. 3. Selim'in düştüğü hatalara düşmüyor. 3. Selim çok niyetini açıktan belli etmişti ya da genç Osman niyetini çok açıktan belli etmişti. 2. Mahmut'ta biz açıkçası ikinci Mahmut'ta açıkçası biz bunu göremiyoruz. Şimdi ikinci Mahmut önceden ölçüp tartıyor bir şekilde. İkinci Mahmut elini sağlamlaştırabilecek bazı simgeler kullanıyor. Bunlar ne mesela? Bazı kozlar veriyor Yeniçerilerin eline. Bazı tuzaklar veriyor daha doğrusu. Koz demek belki daha yanlış anlaşılabilir. Tuzaklardan bir tanesi işte Eşkinci Hoca ve Sekban-ı Cedid dediğimiz ordular. Bir tanesini kurduğu zaman Yeniçerilerin ona tepki vereceğini biliyor. Bir şekilde işte bizim Sekban-ı Cedid dediğimiz ocağa Yeniçeriler karşı geliyorlar. Kendilerini rakip olarak gördükleri için ki 2. Mahmut bu size sadece bir ek ordudur, size rakip değildir dese bile. Dolayısıyla bir tuzak aslında bu. 2. Mahmut onların isyan etmesini bekliyor ve Yeniçeriler son kertede 15 Haziran 1826 tarihinde isyan ediyorlar. Yani tabiri caizse kazan kaldırıyorlar ve bu 2. Mahmut için bir fırsat oluyor. Çünkü zaten o zamana kadar yerini güçlendirmiş oluyordu 2. Mahmut bakıldığında. 2. Mahmut burada halk imgesini de kullanacak, halk unsurunu da kullanacak Yeniçeri isyanının bastırılması noktasında. Halkı nasıl kullanacak? Şu şekilde Yeniçeri isyanı çıktığı zaman 2. Mahmut sancakı şerifi çıkartıyor. Yani bizim işte peygamberin sancağı dediğimiz sancakı şerifi çıkartıyor. Hazreti Muhammed'i simgeleyen bir sancağı çıkartıyor. Bu şekilde aslında biz buradan belli ipuçlarına da ulaşabiliyoruz. 2. Mahmut'un arkasına bir dini gücü de almaya çalıştığını görmekteyiz. Örneğin 2. Mahmut ulemanın da desteğini alıyor. Şimdi ulema bakıldığında 3. Selim'i tahttan indiren unsurlardan bir tanesiydi. Ama 2. Mahmut bu sefer ulemayı da kendi yanına alarak Yeniçerilere rakipleri çoğaltmak istiyor. Ve sonrasındaki halkı da kendi yanına alarak Yeniçerilerin rakiplerini çoğaltmak istiyor bakıldığında. Peki halkı nasıl kendi yanına alıyor? Halk zaten yeni şeylerden bıkmış durumda. Birkaç tane örnek vereyim mesela. Yeni şeylerle halkın arasında ne gibi ilişkiler var? Programımızın önceki dakikalarında konuşmuştuk. Bu yeni şeylerin esnaflık falan yaptığından bahsetmiştik. İşte evlenip kışlalarda kalmamalarından bahsetmiştik. Düzensiz birlikler haline geldiğinden bahsetmiştik. Disiplinsiz olduklarından bahsetmiştik. Örneğin bir örnek vermek gerekirse Üsküdar'da işte Keleş isimli bir Yeniçeri mesela bu İskele Camii'nde bir tane kadını kaçırıyor. Yani yoldan geçen herhangi bir kadından bahsediyoruz. Yani sivil halk içinde bir tehdit unsuru oluyor Yeniçeriler. Dolayısıyla halkın da çok fazla memnun olmadığı bir yapıdan bahsediyoruz. Ya da mesela ben yine programdan önce bu Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi'ndeki birkaç tane belgeyi taradım. İşte bu belgelerde bir sürü Yeniçerilerin işlediği suçlara dair bilgiler var. Örneğin işte bazı Yeniçeriler adam yaralamadan dolayı, bazıları işte kadın kaçırmadan dolayı, bazıları hırsızlıktan dolayı. İşte örneğin Mustafa isimli bir Yeniçeri birisini katletmiş. Özellikle bir kadıyı öldürmüş örneğin. Kadı dediğimizde yani bugünkü hakim az. Ya da mesela bir tane Yeniçeri yine ismi belirtilmiyor. Çan kazası diyor ama bugün Çan kazası nerededir? Açıkçası çok emin değilim. Dağ kız kaçırmak, işte soygun, erkeğe tecavüz, işte adam öldürme. Yani bu gibi suçlamalar var. Ya da bir kimseyi suçsuz yere öldürmeye dair suçlamalar var. Onun yerine, onun dışında örneğin bir Yeniçerinin Kastamonu'nun Güney kazasında bir tane Yeniçerinin Kastamonu'daki bir kadıya sövdüğü ve şeriata aykırı davrandığı, şeriata ihanet ettiği bildiriliyor. Ahmet adında bir Yeniçerinin. Yani birçok yönden Yeniçerilerin sosyal hayatta da barınamaz, başıbozuk birlikler haline geldiğini söyleyebiliriz. Halk da zaten II. Mahmut'un arkasında yer alıyor ulemadan sonra. II. Mahmut'un arkasında yer alan başka bir ordu da daha sonra Asakir-i Mansure-i Muhammedi olarak isimlendirilecek olan işte Muhammed'in kutlu askerleri olarak isimlendirilecek olan II. Mahmut'un kurduğu kendi ordusu. Yeniçerilerle bir şekilde mücadele edilecek. Tabii bu noktada halka da belirli silahlar dağıtılıyor Alperen Hocam. Özellikle mesela Belçika'dan, Liège'den silahlar getirtiliyor. Bu tamamen bu Yeniçeri ordusunu bir şekilde kaldırmak için. Yani yurt dışından tabii o günkü adı Belçika değil, bugünkü adı Belçika. Liège şehrinden özellikle tüfekler getirtiliyor. Bu tüfekler İstanbul'daki saray etrafında yaşayan halka dağıtılıyor. Yine II. Mahmut çok son derece yetenekli askerler alarak Yeniçerilere karşı mücadele etmeyi kafasına koymuş örneğin. İşte meşhur bir adam vardır. Erzurumlu Yüzbaşı Kara Cehennem İbrahim Paşa. Bu adamın mesela bir tane lafı var. Adam diyor ki çok yürekli bir adam. Beni diyor sultanım gerekirse mancınıkla Yeniçeri ordusunun içine fırlatın. Ve ben burada onlarla tek başıma mücadele edecek azimdeyim diyor. Yani böyle cesaretiyle ünlenmiş bir sürü kişiyi Anadolu'dan tutup İstanbul'a getiriyorlar. Sırf Yeniçeri Ocağı'yla baş etsin diye, mücadele etsin diye. Netice itibariyle Yeniçeri Ocağı topa tutuluyor Alperen Hocam. Acımasız bir şekilde katlediliyorlar ki bu hani bir değil iki değil birçok kez isyan ettikleri için aslında işin bile sosyal boyutu olduğu için bir patlamanın sonucu olarak görülüyor. Bir de şunu söyleyebilirim. Bu Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra bile, ilga edildikten sonra bile, Yeniçeri kışlaları topa tutulduktan sonra bile ki bu öldürülen Yeniçerilerin sayısı özellikle İstanbul'da 6 ile 10 bin arasında değişiyor. Anadolu'da da tabii bir Yeniçeri avı var bu dönemde. Oralarda da mesela toplam 20 bin civarında Yeniçerinin öldürüldüğünden bahsediliyor Alperen Hocam. Dolayısıyla kışlalar topa tutuluyor ve bir şekilde Yeniçeri izleri siliniyor ki II. Mahmut onların mezarlarını bile bombalattı.
Evet, bu hafta Yeniçerilerden bahsettik. Şöyle kabaca bir toparlayacak olursak, Yeniçerilerin kuruluşu, Yeniçerilerin büyüyüşü, gelişi ve sonrasında bozulması, devlete yük haline gelmesi, padişahları hal etmesi, devlet adamlarını öldürmesi, halka zulmetmesi, devlete ciddi anlamda maddi yük olması ve sonunda II. Mahmut tarafından nihayete erdirilmesinden bahsettik. Talha Hocam ekleyeceğim bir şey var mıdır?
Uzunca konuşmaya çalıştık Alperen Hocam. Ya bazen vakayı hayriye, bazen vakayı şeriye diyorlar. Bence de vakayı hayriye olmuş. Osmanlı'nın önündeki büyük bir engel kalkmış diye düşünüyorum. Ama tabii hizmetleri olmamış Menişelerin olmuş. Ama her şeyin değişime açık olması gerektiğine inanıyorum. Yani bence kaldırılmaları bu noktada iyi olmuş. Ama dediğim gibi büyük zaferler kazanmış bir ordu. Keşke bozulmasaydı dediğimiz bir ordu. Yine de Osmanlı tarihinde büyük işler başarmış bir ordu. Güzel bir konuydu. Umarım dinleyicilerimiz açısından da faydalı olacaktır. Teşekkür ederim.
Ağzına sağlık hocam. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.